Ayrım 7, sayfa 53. Dün bana soyadının Michel olduğunu söyledin. Doğru, Pascal Michel. Freire adı not etti. Doğru veya yanlış, yeni bir bilgiydi. Hipnoz altındayken kovboyun bilinçaltına girmekte hiç zorluk çekmemişti. Amnezi onun dış dünyayla bağlantısını kesmesini sağlıyordu. Ayrıca başka bir etken daha vardı. Psikiyatra duyduğu güven. Güven olmadan gevşeme olmazdı. Gevşeme olmadan da hipnoz. Nerede oturduğunu biliyor musun? Hayır. Düşün. İri yarı adam sandalyesinde dimdik oturuyordu. Elleri uyluklarının üzerindeydi. Başında da her zamanki şapkası vardı. Freire seansı konsültasyon bölümündeki ofisinde yapmayı tercih etmişti. Günlerden pazardı. Rahatsız edilmemek için ideal bir yerdi. Storları indirmiş, kapıyı kilitlemişti. Alacakaranlık odaya sessizlik hakimdi. Saat sabahın 9'uydu. Sanırım, evet şehrin adını biliyorum, Odenş. Bu şehir nerede? Arka kon havzasında. Freire not etti. Mesleğin... Michel hemen cevap vermedi. Alnında kovboy şapkasının hemen altındaki çizgiler düşünceli bir şekilde kırıştı. Tuğlalar görüyorum. İnşaat tuğlaları mı? Evet, onları kaldırıyor, yerlerine koyuyorum. Adam bir kör gibi gözleri kapalı aynı hareketleri yapıyordu. Freire adamın ellerinin üzerinde ve tırnaklarının altında bulunan toz zerreciklerini düşündü. Kiremit tozu. İnşaatta mı çalışıyorsun? Duvarcı ustasıyım. Nerede çalışıyorsun? Ben sanırım şu an Kap Ferret'teki bir şantiyede. Freire yazmaya devam ediyordu. Bu bilgilere körü körüne inanmıyordu. Michel'in belleği gerçeği saptırabilirdi veya tamamen kurmaca öğeler yaratabilirdi. Bu bilgiler daha ziyade ipuçlarıydı. Araştırmaya bir yön verebilirdi. Her şeyi teyit etmek gerekiyor. Yazmayı bıraktı ve bekledi. Sorulara boğma, ofisin atmosferine göre davran. Onun bile uykusu gelmişti. İri yarı adam artık konuşmuyordu. Patronun adı dedi sonunda Matthias. Hatırlıyor musun? Thibauder. Harf harf söyleyebilir misin? Michel hiç tereddüt etmeden söyleneni yaptı. Başka bir şey hatırlamıyor musun? Bir an suskunluktan sonra Michel konuştu. Kumul. Şantiyeden Pilat kumulu görünüyor. Her cevap bir eskizi tamamlayan kurşun kalem darbesi gibiydi. Evli misin? Yeniden suskunluk. Evli değilim, hayır. Bir hanım arkadaşım var. Adı ne? Helen Offert. Bu adı da harf harfına tekrarlattıktan sonra Freire vites büyüttü. Ne iş yapıyor? Belediyede sekreter. Sizin kasabanın belediyesinde mi? Odenj Belediyesi'nde. Michel eliyle yüzünü sıvazladı. Eli titriyordu. Ben bilmiyorum. Freire seansı bitirmeye karar verdi. Yarın başka bir seans daha yapacaktı. Işığa doğru kendine bir yol açmaya başlayan belleğin ritmine saygı göstermek gerekiyordu. Birkaç kelimeyle Michel'i telkin durumundan çıkardı. Sonra storları açtı. Güneşin parlaklığı gözlerini kamaştırdı ve göz çukurunun dibinde ağrıya neden oldu. Bordo'nun üzerindeki sis dağılmıştı. Artık tüm şehrin hakimi kış güneşiydi. Bir kar topu gibi beyaz ve soğuk. Freire bunu hafızasını kaybetmiş adamla ilgili çalışması açısından hayra yordu. Kendini nasıl hissediyorsun? Kovboy kımıldamıyordu. Üzerinde hastane tarafından verilmiş pantolonuyla aynı renkte bez bir ceket vardı. Yarı pijama, yarı tutuklu kıyafeti. Freire başını salladı. Hastalara bir örnek üniforma giydirilmesine karşıydı. İyi, dedi Michel. Konuşmalarımızı hatırlıyor musun? Şöyle böyle, önemli şeyler söyledim mi? Psikiyatr her zamanki yöntemlere başvurarak ancak aldığı bilgileri yüksek sesle tekrarlamadan ihtiyatla cevap verdi. Öncelikle onları teyit etmeliydi. Çalışma masasına oturdu ve doğrudan Mitchell'in gözlerinin içine baktı. Birkaç yatıştırıcı sözlükten sonra ona uykuları hakkında sorular sordu. Hala aynı rüyayı görüyorum. Güneş? Güneş evet. Ve gölge. Ya o hangi rüyayı görmüştü? Siyah giyinmiş adamlar olayından sonra uçuruma yuvarlanan bir taş gibi o da bir çılgınlığın içine yuvarlanmıştı. Üzerindeki kıyafetle salondaki kanepede uyumuştu. Kendi evinde bir evsiz gibi yaşamaya başlamıştı. Ayağa kalktı ve hala oturmakta olan iri yarı adamın etrafında bir tur attı. Gardaki o geceyi hatırlamaya çalıştın mı? Elbette, hiçbir şey aklıma gelmiyor. Freire adamın arkasında yürümeye devam ediyordu. Bu hareketinin tehditkar, baskıcı bir yönü olduğunun bilincindeydi. Tutuklusunu sorgulayan bir polis gibiydi. Bir ayrıntı bile yok mu? Yok. İngiliz anahtarı, rehber. Michel birkaç kez gözlerini kırpıştırdı. Yüzünde sinirsel tikler belirdi. Hiçbir şey bilmiyorum. Psikiyatr yeniden masasına döndü. Bu kez adamda bir direnç hissediyordu, korkmuştu. Hatırlamaktan duyulan bir korku. Freire ona dostça gülümsedi. Bu bir yatıştırma, sakinleştirme hareketiydi. Bu hastaya karşı yeterince ihtiyatlı davranmıyordu. Belleği katlandıkça yırtılabilecek buruşuk bir kağıt gibiydi. Bugünlük burada kesiyoruz. Hayır, size babamdan söz etmek istiyorum. Bellek makinesi yeniden çalışmaya başlamıştı. Hipnozla veya hipnozsuz. Freire defterini aldı. Seni dinliyorum. O öldü. 2 yıl oluyor. Bir duvarcı ustasıydı benim gibi. Sanırım işimin bu olduğunu söyledim mi? Evet. Onu çok severdim. Nerede oturuyordu? Marsak. Arka konkavzasında bir köy. Yannen, adam hemen cevap vermedi. Başını çevirdi. Gözleri sanki pencerenin soğuk ışığında cevabı arıyordu. Tütün mamulleri satan bir barı vardı dedi sonunda. Marsak'ın ana caddesinde. O da öldü geçen yıl. Babamdan hemen sonra. Ayrıntıları hatırlıyor musun? Hayır. Kardeşlerin var mı? Ben, Michel tereddüt etti. Bilmiyorum. Freire ayağa kalktı. Bu kez görüşmeyi bitirmenin zamanı gelmişti. Bir hasta bakıcı çağırdı ve Michel için bir müsekkin yazdı. Her şeyden önce istirahat. Yalnız kalınca saatine baktı. Ona geliyordu. Acil servis nöbeti 13'te başlıyordu. Evine dönebilirdi ama ne yararı vardı? Viziteye çıkmayı tercih ederdi. Sonra buraya döner ve Pascal Michel ile ilgili yeni bilgileri teyit ederdi. Koridora çıkınca bir gerçeğin farkına vardı. Burada İhtisas Hastanesi'nde yaşamayı tercih ediyordu. Güvenlik içinde. Tıpkı hastaları gibi. Kafasını düzeltebilmek için elimden geleni yaptım. Görüyorum. Saat sabahın 10'uydu. Anaïs Chatelet ofisindeki kanepede ancak 2 saat uyumuştu. Telefonunu omuzu ile kulağının arasına sıkıştırmış, bilgisayar ekranında Saint-Jean garında bulunan kurbanın suratından geri kalanlara bakıyordu. Ezilmiş bir burun, kırılmış kaş kemerleri. Soldakine oranla ekseninden birkaç santimetre sapmış çökük sağ göz. Şişmiş dudaklarının arasından görülen kırılmış dişler. Yara izleriyle dolu, üstün körü onarılmış asimetrik bir yüz. Adli tabip Longo, kurbanın kimliğinin saptanması amacıyla ona fotoğrafı yollamış ve ardından hemen onu aramıştı. Öncelikle yüzdeki kırıklara boğanın kellesi sebep olmuş. Katil hayvanın başının içine oymuş. Beyine kadar kelleyi tamamen boşaltmış, sonra bu berbat şeyi bir kar başlığı gibi onun kafasına geçirmiş. Hayvanın boyun omurları ve kaslarından, dokulardan geri kalan şeyler çocuğun yüzünü pestil gibi ezmiş. Çocuk, kelime buydu. 20'li yaşlarda olmalıydı. Baştan sağma kesilmiş, kapkara boyanmış saçlar. Kuşkusuz gotik stil. Parmak izleri ulusal veri tabanında araştırılmış, sonuç alınamamıştı. Adam ne hapse girmiş ne de gözaltına alınmıştı. UOPITS'ye Ulusal Otomatik Parmak İzi Tespit Sistemi gelince oradan adamın parmak izlerini teyit etmek zaman alırdı. Ölümüne bu mu sebep olmuş? Hayır, daha önce ölmüş. Nasıl? İçgüdülerim iyidir, aşırı doz. Sabahın ilk saatlerinde toksikoloji tahlillerini aldım. Adamımızın kanında yaklaşık 2 gram eroin saptandı. Ölümüne bunun yol açtığından emin misin? Kimse böyle bir doza dayanamaz. Sana neredeyse saf eroinden bahsediyorum. Ayrıca bedeninde başka yara izi yoktu. Anaïs yazmayı bıraktı. Neredeyse saftan kastın ne? Diyelim ki %80. Anaïs uyuşturucu alemini biliyordu. Ile de France için uyuşturucu kavşağı olan Orleans'ta her şeyi öğrenmişti. Böyle bir eroinin hiçbir uyuşturucu pazarında satılmayacağını biliyordu. Ve özellikle de Bordeaux'da. Toksikoloji tahlilleri bize mal hakkında başka bilgi vermiyor mu? Torbacının adı ve adresi gibi mi? Anaïs bu laf çaktırmaya cevap vermedi. Bir şey kesin diye devam etti Longo. Kurbanımız bir uyuşturucu bağımlısı. Sana kolunu gösterdim. Ellerinde de iğne izleri var. Kemiklerin ve kıkırdakların durumundan dolayı burun boşluklarını kontrol edemedim. Ama doğrulamama gerek yok. Adamımız eroine aşina biri. Bileşenini bilse asla bu tür bir malı kendine enjekte etmezdi. Aşırı doz hep kazara olurdu. Bağımlılar daima kırmızı çizgiyle flört eder ama hayatta kalma içgüdüsü onların bu çizgiyi aşmasına mani olurdu. Öyleyse kurbana risklerini belirtmeden bir zehir satmışlardı veya vermişlerdi. Herif boğulmuş diye konuşmasını sürdürdü adli tabip. Tüm belirtiler bunu gösteriyor. Tam bir AAÖ. Bir ne? Akut akciğer ödemi. Eroinin etkisiyle beyin oksijensiz kalmış ve göz bebekleri küçülmüş. Ayrıca ağzının içine pembemsi bir köpük de buldum. Boğulurken tükürmeye çalıştığı kan plazması. Kalbi ise patlayacak hale gelmiş. Ölüm zamanı hakkında bir şey söyleyebiliyor musun? Dün gece değil, önceki gece ölmüş. Ancak saatini tam olarak söyleyemem. Neden gece? Başka bir fikrim mi var? Anaïs 24 saat önce başlayan ve tüm gün süren sesi düşündü. Katil herhangi bir zamanda harekete geçmiş olabilirdi. Ama cesedi taşımak için en uygun zaman geceydi. Aklına gece ve sis geldi. Nacht und Nebel. Anna in Rönnensans'ın bir filmi. Alman toplama kapları hakkında yapılmış en ürkütücü film. Bu kapılar sadece bir kez geçilmek için yapılmıştır. Bu filmi her izlediğinde, yani sık sık, aklına babası geliyordu. Tuhaf bir şey daha var diye ekledi adli tabip. Ne? Kanının eksilmiş olduğunu sanıyorum. Ceset anormal derecede solgun. Başka ayrıntılar dikkatimi çekti. Göz kapaklarının mukozası, dudaklar, tırnaklar. Hepsinde kansızlığa bağlı aynı solgunluk var. Bana yara izi olmadığını söyledin. Doğru. Katilin kurbandan 1 veya 2 litre kan aldığını düşünüyorum. Son iğne izlerinin arasında. Ölüme yakın olan enjeksiyonun da izi olabilir ama bu izler aynı zamanda kurbandan kan alındığını da gösterebilir. Kan hayattayken mi alınmış? Tabii. Öldükten sonra kan almak imkansızdır. Anais ayrıntıyı not etti. Bir vampir mi? Başka bir şey var mı? Eski yaralar. Çoğu kötü kabuk bağlamış yara izleri. Ayrıca çektiğim röntgenlerde çocukluk dönemine ait bazı kırıklar da tespit ettim. Sana daha önce de söyledim. Bana göre bu adam bir evsiz. Çocukken çok dayak yemiş biri. Anais gözünün önünde önce adamın çok zayıf dövmelerle kaplı bedenini getirdi. Aynı fikirdeydi. Bu varsayımı destekleyen başka bir şey daha vardı. Bu eşkali uyan bir adam hakkında herhangi bir aranma ilanı yoktu. Ya adam başka bir yerden geliyordu ya da kimse eksikliğini hissetmiyordu. Bu konuyla ilgili başka ipuçları buldun mu? Çok. Öncelikle ceset çok kirliydi. Bunu bana olay mahallinde de söylemiştin. Ben sana süre gelen bir kirden söz ediyorum. Temizlemek için çamaşır suyu kullanmak zorunda kaldık. Eller de çok yıpranmış. Yüzü de kıpkırmızı. Açık havada yaşadığını gösteriyor. Ayrıca pire ısırıkları da gözüme çarptı. Bitleri ve uyuzu saymıyorum bile. Morgda ceset hala kımıldıyordu. Anais Longo'nun esprisini anladığından emin değildi. Onu otopsi salonunda parlak lambaların altında elinde ses kayıt cihazıyla cesedin etrafında dönerken hayal ediyordu. 50'li yaşlarda kır saçlı, duygularını belli etmeyen, anlaşılması güç biriydi. İç organları da devam etti adli tabip aynı durumda. Karaciğer sirozunun eşliğinde. Bu kadar genç biri için umutsuz bir durum. Aynı zamanda alkolik mi? Bana kalırsa daha ziyade hepatit C. Tahlil sonuçları gelince öğreneceğiz. Başka hastalıkları da olduğunu düşünüyorum. Yaşasaydı bu adam 40'ını zor görürdü. Anais dolaylı da olsa katil hakkında sonuca varmıştı bile. Evsizleri öldüren bir katil. Öfkesini kimsenin istemediği insanlardan çıkaran, çılgın ritüelleri olan bir cani. Kollarının bacaklarının karıncalandığını hissetti. Çok kısa sürede iyi iş çıkarmıştı. Katilin sabıkası olduğunu gösteren hiçbir şey yoktu. Yine de emin olduğu bir şey vardı. Minotaurus onun ilk kurbanıysa da son kurbanı olmayacaktı. Cinsel ilişki olduğuna dair bir şey var mı? Tecavüze uğramış mı? Yok. Ne sperm kalıntısı ne de bir anal lezyon. Öldürülmeden önceki son saatleriyle ilgili bir şeylerin var mı? Yemek yediğini biliyoruz. Yengeçli surimi. Tavuklu börek, McDonald's artıkları. Özet olarak ne bulduysa yemiş. Adam şüphesiz çöp kutularından besleniyormuş. Ancak kesin olan bir şey var. Son yemeğinde epey içmiş. Kanındaki alkol oranı 2.4. Öldürücü vuruş yapmadan önce adam akıllı sarhoşmuş. Anais iki kişilik bir yemek düşünmeye çalıştı. Katil kurbanını bir aile satılan bir yemek ve ardından daha önemli konular şırınga ve uyuşturucu. Hayır, başka bir şey hayal etti. Katil genç adamı şölen yemeğinden sonra yakalamıştı. Onu dünyanın en iyi eroininin tadına bakmaya ikna etmişti. Katil hakkında bana ne söyleyebilirsin diye sordu Anais. Pek fazla bir şey yok. Kurbanın hiçbir yerini kesmemiş. Sadece kafasına o koca kelleyi geçirmekle yetinmiş. Fikrimi sorarsan ruhu buz gibi. Düzenli, dikkatli ve titiz. Kendini tamamen işine vakfediyor. Neden düzenli? Bir ayrıntı dikkatimi çekti. Kurbanın burun kanatlarında, dudaklarının birleşme yerlerinde, sağ köprücük kemiğinin üzerinde ve göbeğin her iki yanında küçük delik izleri var. Bu ne anlama geliyor? Piercing izleri. Katil onları çıkarmış. Bunun ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ama kurbanın üstünde metal istemiyor sanırım. Tekrar ediyorum, karşımızda bir psikopat var. Bir yılan kadar soğuk. Sana göre olay nasıl oldu? Kuralı biliyorsun, adli tabip varsayımlarda bulunamaz. Anais derin bir iç çekti. Longo'nun konuşmak için yanıp tutuştuğunu biliyordu. Hadi bir diva gibi nazlanma. Adli tabip derin bir nefes aldı ve konuşmaya başladı. Her şeyin önceki göce olduğunu söyleyebilirim. Katil kurbanına akşam saatlerinde yaklaştı. Ya onu nerede bulacağını biliyordu ya da seçimini o anda yaptı. Onu küçük bir kahvede, bir eğlencede, evsizler tarafından işgal edilmiş bir binada veya sadece sokakta gördü. Her halükarda kurbanının bir bağımlı olduğunu biliyordu. Onu 6 vuruşu yapmaya ikna etmiş olmalı. Onu ıssız bir köşeye götürdü ve öldürücü şırıngayı onun için hazırladı. Önce veya sonra ondan kan aldı. Kanın eroinle kirlenmemesi için bunu önce yapmış olmalı. Ama tam olarak bilemeyiz tabii. Anais zihninde tüm bunlara başka bir ayrıntı daha ekledi. Kurban katilini tanıyordu. Kafası duman olmuş bir bağımlı bile tanımadığı birinin ona şırınga hazırlamasına izin vermezdi. Minotaurus cellatına güvenmişti. Torbacılarını araştır veya son günlerde birlikte takıldığı arkadaşlarını. Başka bir şey daha vardı. Ona uyuşturucuyu ikram etmişlerdi. Kurban gramı 150 avrodan fazla olan eroinin parasını ödeyemezdi. Teşekkürler Michel. Raporu ne zaman alabilirim? Yarın sabah. Ne? Bugün pazar. Cesedi bu gecenin başında geçirdim ve sence bir mahsuru yoksa çocuklarıma kruvasan götürmek istiyorum. Anais kurbanın yara bere dolu suratına bakıyordu. Kendisi bu pazar gününü korku filmlerinden fırlamış gibi görünen bu suratla evsizleri ve torbacıları sorgulamakla geçirecekti. Gözleri doldu. Telefonu kapat. Bana hemen cesedin fotoğraflarını yolla. Peki kafayı ne yapayım? Kafa mı? Boğanın kafası. Onu kime yollayayım? Bir ön rapor hazırla. Katilin onu kesme ve içini boşaltma şekliyle ilgili bilgi ver. Hayvanlar benim alanım değil dedi Longo küçümseyerek. Bir veteriner çağırmak gerekiyor. Ya da Paris'teki kasap okuluna haber vermek. Veterineri sen bul diye bağırdı Anais. Bu kelle senin cesedinin parçası. Yani senin dosyanın. Pazar günü mü? Bu saatlerimi alır. Doktorun aile kahvaltısının suya düştüğünü hayal ederek acımasızca cevap verdi. Başının çaresine bak. Hepimiz aynı gemideyiz. Ayrım sonu sayfa 62. Bu ayrımda geçen yabancı kelimelerin yazılışları. Audenge. Audenge. Arka kon. Arcacheon. Kapferet. Capferret. Thibaudier. Thibaudier. Helenofert. Helenauffert. Marsak. Marsac. Longo. Leonego. Île-de-France. Île-de-France. Nacht und Nebel. Nacht und Nebel. Anain Rönans. Alain Rönans. Surimi. Surimi. McDonald's. Mcdonalds. Piercing. Piercing.